Ayrım 4.
O zaman 3-4 yaşında gözüküyordu. Çocuğun yanağını okşadı. Ona sevimli gözükmeye çalışarak, "Nasılsın bakalım, beni tanıdın mı?" dedi. Çocuk korkuyla başını salladı. Zeynep teyze, "Ziya, amcan seni gezmeye götürecek, sonra da geri getirecek. Gezmek ister misin?" dedi. Çocuk, "Arabayla mı?" dedi. Dönüp kupa arabasına baktı. Arkadaşlarından biri arabacıya bir şeyler soruyordu. "Ya, arabayla," dedi teyze. "Amcan seni arabasıyla gezdirecek. Amcanın arabasıyla gezmek ister misin?" Cevdet Bey gözünün ucuyla arabacıya baktı, duymamıştı. Çocuk, "İsterim," diye mırıldandı. Teyze, "O zaman git de üstünü başını değiştir," dedi. "Bu kılıkta o arabaya binilmez." Çocuk koşarak eve gitti. Başka bir çocuk, "Ziya arabaya binecek ulan," diye bağırdı. Teyze Cevdet Bey'e döndü. "Onu geri getir, olur mu? Orada bırakma," dedi. Arabanın çevresindeki çocuklardan biri tekerleklere sokulmuş, dikkatle bakıyordu. Yanına yaklaşan başka bir çocuğa dönüp, "Şu yaylara bak, çelik yaylar, bunlar iyi yaylanır," dedi. Güneş dar sokağa yakıyordu. Atların kuyrukları sineklere yetişemiyordu. Kafessiz bir pencereden bir ihtiyar arabaya bakıyordu. Hafif bir rüzgar çıktı, sokağın tozunu havaya kaldırdı. Herkes alışkanlıkla ağzını kapadı, gözünü kıstı. Sonra rüzgar dindi, ağızlar açıldı. Teyze, "O hala padişahımıza karşı mı geliyor?" diye sordu. Cevdet Bey, "Şimdi çok hasta," diyerek kaşlarını çattı. Çocuk evden koşarak geldi. Cevdet Bey teyzenin elini öptü. Teyze Ziya'yı kolundan tuttu. "Yaramazlık yapma, olur mu?" dedi. "Amca seni geri getirecek." Cevdet Bey'e gözünün ucuyla şöyle bir baktı. Cevdet Bey çocuğun elini tuttu. Birlikte arabaya bindiler. Arabanın çevresini çocuklar sardı. Bir çocuk, "Ziya gidiyor, Ziya gidiyor," dedi. Araba hareket etti. Çocuk kayboluncaya kadar pencereden teyzeye baktı. Sonra dönüp Cevdet Bey'i korkuyla inceledi. Kendini güvenlikte hissedince dikkatle koltuğun köşesine oturdu ve bir dakikasını bile boşa harcamak istemediği şu araba gezisinden eksiksiz bir tat çıkarmak için pencereden dışarısını seyretmeye koyuldu. Cevdet Bey çocukla bir şeyler konuşmak istedi ama sözlerinin onu telaşlandırdığını görünce bu işi erteledi. Aksaray'dayken camileri orayı burayı gösterdi. Beyazıt'tan geçerlerken Ramazan'da buraya hiç gelip gelmediğini sordu. Harbiye Nezareti'nin ne olduğunu, orada ne yapıldığını anlatmaya çalıştı ama Ziya kelimelerden çok görüntülere değer veriyordu. Köprüyü geçerlerken Cevdet Bey saatine baktı ve 6'ya yaklaştığını şaşırarak gördü. Fuat Bey ile 6.30'da Serki Doryan'da buluşmak üzere sözleşmişlerdi. Ziya'ya babasının hasta olduğunu açmak istedi ama bunu gene yapamadı. Çocuğun bakışlarında Cevdet Bey'i kaygılandıran bir şey vardı. Bunun ne olduğunu anlayamadı. Bir ara şu sıkıcı iş bitse ve onu babasına teslim etsem diye düşündü ve ticari hesaplarına, dertlerine, tasarılarına gömüldü. Araba pansiyonun önünde durduktan sonra Cevdet Bey, Ziya'ya babasının hasta ve kötü olduğunu anlatmasının şart olduğunu anladı. Merdivenleri çıkarlarken acele acele anlattı. "Baban geçen gün yolculuktan geldi, şimdi hasta. Arabayla gezdik, ona misafirliğe geldik. Baban seni görmek istiyor, yanında bir teyze var. Baban hasta olduğu için yatıyor, o teyze de ona bakıyor. Şimdi onları göreceksin, korkacak hiçbir şey yok. Eve Zeynep teyzenin yanına bu akşam, olmazsa yarın döneceğiz." Kapıyı Mari açtı. Ziya'ya gülümseyerek selam verdi. Sonra eğilip bir de onu öptü ve elini dudaklarına götürerek sus işareti yaptı. Uyuyor. Ziya Cevdet Bey'in arkasından korkuyla içeri girdi. Nusret sırtını kapıya dönmüş uyuyordu. Ziya battaniyenin altındaki gövdeye korkuyla baktı. Sonra bir şey kırmaktan korkuyormuş gibi dikkatle gösterilen yere oturdu. Mari Cevdet Bey'in yanına yaklaşıp fısıldadı. "Doktor durumun çok kötü olduğunu söylüyor, ilaçlar verdi. Ağrılarını ve acıyı dindirmek için iğne yaptı. Önce iğne olmak istemedi, sonra razı oldu, uyudu." Cevdet Bey, "O zaman ben gideyim," diye fısıldadı. "Akşam yeniden uğrarım." Mari, "Siz bilirsiniz," dedi. "Çok da teşekkür ederim." Bir de şunu söylemeyi unuttum. Lütfen padişaha bomba atıldığını ona söylemeyin. Bunu öğrenirse çok heyecanlanır, ateşlenir, kötü olur. Cevdet Bey'in çıkmasını beklemeden gidip Ziya'nın yanına oturdu ve onunla konuşmaya başladı. Cevdet Bey, Mari'nin Ziya ile bir çocukla konuşur gibi değil, eşiti olduğu bir insanla konuşur gibi ciddiyetle konuştuğunu fark etti. Sonra kadına hayran olmaktan korkarak, evet ama bir tiyatrocu diye düşündü. Bir aile ona ne kadar uzak. Dışarı çıktı. 6. Öğle yemeği. Cevdet Bey sokağa çıkar çıkmaz arabacının yanına gitti. O pis kokulu sigaralardan içen adama saat 7.30'da gelip kendisini Serki Dorian kulübünün kapısından almasını söyledi. Alaturka saat 6'yı çeyrek geçiyordu. Fuat Bey ile 6.30'da buluşacaklardı. Cevdet Bey üye olmadığı bu kulübe elini kolunu sallayarak girmekten çekindiği için biraz oyalanmaya karar verdi. Ana cadde üzerinde gezindi. Halep çarşısına girdi. Varyete tiyatrosunun ilanlarına baktı. Burada bir kere Avrupa'dan gelen bir operet trupunun temsilini seyretmiş, ölesiye sıkılmıştı. İnsanların vakit geçirmek için başvurdukları çarelere şaşarak vitrinlere, yürüyenlere, arabalara baktı. Bir sigara içti. Öğle yemeğinden sonra saat 8'de Teşvikiye'ye Şükrü Paşa'nın konağına gideceğini düşündü. Az sonra da Fuat Bey'i gördü. Cevdet Bey ile Fuat Bey yaşıttılar. İkisi de tüccardı ve onları birbirlerine yaklaştıran şey bu özellikleriydi. İkisi de hem Müslüman hem büyük tüccar olmanın ortaklık duygusuyla tanışır tanışmaz birbirlerine karşılıklı ilgi duymuşlardı. Sonra ikisi de bekardı. İkisi de nalburiye ile uğraşıyordu, ikisi de ince ve uzundu. Ama Cevdet Bey'e göre benzerlik ve ortaklık duygusu burada sona eriyordu. Çünkü Fuat Bey tüccarlık gelenekleri olan bir aileden geliyordu. Müslümanlığa dönen Selanikli bir Yahudi ailesindendi. Ayrıca masondu ve Selanik'te geniş bir çevresi vardı. İstanbul'a bir dükkan açmak için geldiğinde Cevdet Bey ile tanışmıştı. 2 yıldır ailesinin ve ticarethanesinin olduğu Selanik'ten İstanbul'a her gelişinde Cevdet Bey'i arar, birlikte bu kulübe öğle yemeğine giderlerdi. Yemeklerde görüşmedikleri sürede yaptıkları işlerden, hayatlarından söz ederler, birlikte iş yapmak, bir ortaklık kurmak, evlenmek gibi tasarılarını gözden geçirirler, sonra şundan bundan neşeyle konuşarak dedikodu ederlerdi. Fuat Bey ile dostluk Cevdet Bey'e içine bir türlü giremediği İstanbul'un zengin ve ayrıcalıklı kişilerinin toplumsal hayatını, kenarında köşesinde dolaşıp durduğu seçkinler çevresini tanımak ve bu çevreye sokulmak fırsatını verdiği için faydalı ve öğreticiydi. Yalnızca şu kulübe bir gelişinde bile Cevdet Bey aylarca gazete okuyarak, dedikodulara kulak vererek öğrendiği şeylerin birkaç katını öğrendiğini düşünürdü. Burada kadifeler, yaldızlı koltuklar, halılar, kristal avizeler içinde Cevdet Bey, günlük hayatını geçirdiği çevrenin, durmadan değişen ve hiç anlaşılmayan fiyatlar ve eşya dünyasının sırlarını bir anda ele geçireceğine inanacak gibi olurdu. Kulübe girip merdivenleri çıktılar ve gene aynı koltuklar, halılar, bir kenara bırakılıp unutulmuş paşalar, sefirler, yaldızlı aynalar, kristaller, Yahudi tüccarlar, levantenler, avizeler ve ipek perdeler ve her zaman hazır ve terbiyeli garsonlar arasından geçerek, her zaman oturdukları yere köşedeki masaya oturdular. Cevdet Bey her seferinde olduğu gibi kulübün kapısından köşedeki masaya uzanan bu yolculuk sırasında heyecanlanmış, umutlanmış, ezilmemek için başını dik tutmuş, karmakarışık şeyler düşünmüş, kızarmıştı. Fuat Bey de her seferinde yaptığı gibi arkadaşının yüzündeki bu kızarıklığı gülümseyerek karşıladı. Sonra ondan nişan törenini anlatmasını istedi. İşte sana anlattığım gibiydi dedi Cevdet Bey. Sağ olsun Nedim Paşa yardım etti, elini uzattı. Her şey onun sayesinde oldu. O olmazsa bu iş hiç olmazdı. Düğün de onun konağında olacak. Sen Nedim Paşa'yı nereden tanıyorsun? Hiçbir yerden dedi Cevdet Bey. Bir gün dükkanıma gelmişti. Benim tanıdığım tek paşadır. Benim ailemde öyle insanlar yok biliyorsun. Nedim Paşa sağ olsun beni sevdi. O olmasaydı o kızı da bulamazdım. Beni tanırsın. Ben Şükrü Paşa'nın bana uygun bir kızı olduğunu nereden bilebilirdim ki? Öyle şeyleri tanıyan yakınlarım da yok. Cevdet Bey küçük, ezik, şefkat isteyen bir kardeş tavrıyla boynunu bükmüştü. Bu sırada garson yaklaşıp elindeki listeleri onlara uzattı. Fuat Bey de garsona karşı Cevdet'i koruyan, kanat geren bir ağabey tavrı takınıp sordu. Ne yiyeceksin? Cevdet Bey kendi zevklerini ve küçük keyiflerini keşfetmenin mutluluğunu buraya her gelişinde tadıyordu. Listedeki yemeklerin çoğunu bir kere denemiş, kendisinin de buradaki bütün öteki insanlar gibi beğendiği, çok beğendiği, hoşlanmadığı ya da kayıtsız kaldığı yiyecekler olduğunu öğrenmişti. Alışkanlıklarını oluşturmanın heyecanıyla önce çok sevdiği o salçalı et yemeğinden ve zeytinyağlı patlıcan silkmesinden istedi. İhtiyatlı bir deneyi göze alıp tatlı olarak sup anglaise denilen şeyden istemeye karar verdi. Garson gittikten sonra Fuat Bey ileride pencerenin yanındaki bir masada oturanları gösterdi. Şişman adam Galip Paşa, ortadaki zayıf ve gözlüklü olanı çevirmen, beyaz yüzlü olanı da Anadolu Demir Yolları Müdürü Hügenen'di. Cevdet Bey gördüklerini aklına sıkıca yerleştirmeye çalışarak baktı. Sonra bir süre şundan bundan konuştular. Fuat Bey işlerini anlattı. Ortak tasarılarını hoş bir anı gibi gözden geçirdiler. Garson yemekleri getirdi. Fuat Bey neşelendi. Yediği şeylerin özelliklerinden söz etti. Annesinin yaptığı bir mantı vardı ki çok seviyordu. Bu mantının nasıl yapıldığını hatırlıyordu. Bütün bunları Cevdet Bey'e takındığı öğretmen tavrıyla ama alçak gönüllülük ve sevgiyle anlattı. Sonra kaşlarını kaldırdı. Senin bugün neşen yok. Abim çok hasta. Ya nesi var? Verem. Çok kötü. Bugün yarın ölebilir. Çok üzgünüm. Abin de onlardandı değil mi? Paris'ten döndüğünü söylememiştin. Her neyse. Hastaysa kötü ama gene de onlardan biri olduğu için abinle iftar etmelisin. Cevdet Bey abisinin onlardan biri olduğunu Fuat Bey'e söylememişti. Şüpheyle arkadaşına bakıyordu. Canım korkma, benden mi korkuyorsun? Bunu kafası işleyen herkes bilebilir. Paris'e gitmiş, orada 10 yıl kalmış, askeri tıbbiye mezunu değil mi abin? Üstelik hırçın, kavgacı da. Bir Jön Türk olmayacak da ne olacak? Asıl sen onunla iftar etmeyi öğrenmelisin. Cevdet Bey çok hasta, korkuyorum diye yeniden söylendi. Arkadaşının sözlerine şaşmıştı. Onun için üzüleceğine onu anla dedi Fuat Bey. Cevdet Bey şüpheyle onu anlıyorum. Bugün düşündüm. Onu anlıyorum ama bunu ona gösteremiyorum dedi. Evet çünkü yaşadığın hayat bunu ona göstermeni engelleyecek kadar hırçın. Halbuki ikiniz de biraz daha geniş, biraz daha hoşgörülü olsaydınız pek güzel anlaşırdınız. Çünkü birbirinizi tamamlıyorsunuz. Bakıyorsun anlamadın. Anlatayım. Ağabeyin ve onun gibiler ne istiyor? İşte kanun-ı esasi yürürlüğe konsun, meclis açılsın, istibdat sona ersin, hürriyet gelsin, gerekiyorsa bunlar için Abdülhamit alaşağı edilsin. Sen bu düşüncelerden çekiniyorsun. Niye? Çünkü bunlar anlaşılmaz, korkunç şeyler. Çünkü bunların faydasını göremiyorsun. Çünkü jurnalcilerden, başının derde girmesinden endişeleniyorsun. Cevdet Bey, ben siyasetle hiç ilgilenmedim. Ben bir tüccar olarak siyasetin bana ne gibi bir yararı olacağını anlayamıyorum diye söylendi. Tamam tamam bunları biliyorum. Beni dinle. Onların istediği hürriyet gelirse senin ne zararın olur? Heyecanla ama biraz da endişeyle ekledi. Hiç. Hiçbir zararın olmaz. Ben siyasetin yararını göremiyorum diye tekrarladı Cevdet Bey. Böyle düşünürsen her şeyi halledersin tabii ama böyle değil. Hayat böyle mi? Böyle değil. Abine anladığını söylüyorsun ama anlamıyorsun. O ne istiyor? Hürriyet, serbestlik filan. Sen de bunu düşünsene. Bir şey yap demiyorum, düşün. Düşünürsen anlarsın. Hiç de korkunç değil. Sonra biz niye yaşıyoruz ki? Yalnızca ticaret için, para kazanmak için mi? Değil. Bir aile, bir ev, çocuklar, bunlar için. Ama hürriyetin olmadığı yerde bunlar da sınırlı. Her şey oradaki, Avrupa'daki gibi serbest olursa fena mı olur? Kadınlarımız köle gibi Ramazan'da oruç tutmayan mahkemeye çıkarılır. Hayır, en kötüsü şu. Bütün bu köhne kurallar ve gelenekler yüzünden ticaretle meşgul olanlar senin benim gibi Müslümanlar değil de hep Ermeniler, Yahudiler, Rumlar. Bak ben bile tam Müslüman sayılmam. Sen tek başınasın. Cevdet Bey, evet bu doğru dedi. Ama benim böyle şeylerle ilgilenmemi gerektirmez. Ben padişaha karşı gelemem. Canım sana kim karşı gel diyor. Sen memleketin iyiliğini istemiyor musun? Peki biraz olsun ıslahat. Ona da razı değil misin? Bunun faydasını göremiyorum. Hoş görsem ne olacak ki? Nasıl faydasını göremiyorsun? Yani sence burada, bu devlette, bu toprakta her şey iyi ve kusursuz mu? Her şey olduğu gibi kalmalı mı? Bunu mu söylüyorsun Cevdet? Bunu söylemiyorum. Peki ne diyorsun? Bak burada işler kötü. Burada hürriyet yok. Devletin hali fena. Her şey çürümüş. Bunları biliyorsun değil mi? Ha, bunları bildiğine göre... Hey oğlum şu tabakları alıver artık. Bunları bildiğine göre sen de ilerlemeden bizim biraz onlara... O Avrupa'dakilere benzememizden yana olmalısın. Ama bu burada oturup şu züppelerle yemek yemek değil. Dans etmek, Fransızca konuşmak, şapka giymek hiç değil. Hürriyetten, serbestlikten yana olmak demektir. Ne diyorsun? Cevdet Bey gülümsedi. Ben bunlara bir tüccar olarak karışmamak gerektiğini söylüyorum. Ah, ah seni hesapçı tüccar seni. Ne katısın. Anlıyorsun ama anlamamazlıktan geliyorsun. Peki Cevdet, senin için bütün bir hayat kazanmak ve bir aile kurmak mı? Cevdet Bey kuracağı aileyi hatırlayarak bir daha gülümsedi. Bu az şey değil ki dedi. Fuat Bey de kendini tutamadı gülümsedi. Ve ne de kararlısın, sana şaşıyorum. Ama bir yanlış yapıyorsun, söyleyeyim de sonra uyarmadı deme. Cevdet Bey kaşlarını çattı. Neymiş o? Fuat Bey, Cevdet Bey'i heyecanla bekletmenin keyfiyle ağır ağır bir sigara yaktı. Erken evleniyorsun. Ha, bu mu yanlış? Yok yahu, geç kaldım ben. Geç kaldığını sanıyorsun, yanılıyorsun. Biraz daha beklemeliydin. Biraz daha beklersen daha iyi bir evlilik yapabilirsin. Biraz daha bekle, şu Jön Türkleri anla. Sonra her şey çok daha iyi olur senin için. Cevdet Bey gülerek ben senden korktum dedi. Sen de Jön Türk olmuşsun. Her sözünün altından onlar çıkıyor. Sen gül daha ama acele ediyorsun. Bak beni iyi dinle. Abdülhamit birazdan ya gidecek ya ölecek. Ondan sonra tatlı tabaklarını getiren garsonu bekleyerek sustu. Ondan sonra bu Jön Türklerin önemi artacak. Onlar devletin başına geçecek. Şüpheyle bakma öyle sahi diyorum. Bunları herkes biliyor. Senin böyle hesapların olduğunu ilk defa öğreniyorum. Aman Cevdet'cim sen bu konuda her zaman benden ilerisindir ama bilmiyorsun. Bir bilsen, bilsen ucuza gittiğini anlarsın. Şükrü Paşa'nın durumu nasıl? Ben biliyorum, senin için araştırdım. Şükrü Paşa'nın mali vaziyeti berbatmış. Topraklarını satmış, Çamlıca'daki konağa müşteri arıyormuş. Arabalarından birini de satmış. Mevki de parlak değil. Sen iyi bir aile buldum diye seviniyorsun ama asıl işi onlar yaptı. Ben bu işi hiçbir zaman bir iş olarak düşünmedim dedi Cevdet Bey. Peki peki kızma. Ama olup biteni hiç olmazsa anla. Kardeşini anladığını söylüyorsun ama anlamıyorsun. Beni siyasete çekmeye çalışıyorsun. Seni bilmem ama ben siyasetle ilgilenmem dedi Cevdet Bey. Siyaset ayrı iş, ticaret ayrı. Benim hayatta siyasi isteklerim olmadı. Ben o işleri doğru bulmuyorum. İşte gene senin o ya hep ya hiç anlayışın. Sana biraz geniş ve esnek olmayı öğretemeyeceğim. Sana göre hayatta iki türlü anlayış vardır. Ya bir şeye karşı çıkarsın ya da benimsersin. Arası yok. Abin de öyle. O karşı çıkıyor. Anladığım kadarıyla karşı çıkmayı o kadar ileri götürmüş ki en sonunda yaşamaya bile karşı çıkar olmuş. Şaka sanıyorsun ama öyle. Bu sizin huyunuz. Sen de bir ticaret biliyorsun, bir de aile düşünmüşsün. Gerisine boş veriyorsun, karşı çıkıyorsun. Ama öyle değil ki. Her zaman bir üçüncü yol vardır. Çatalını ve bıçağını tabağın kenarına bıraktı. O da uzlaşmaktır. Sen de ağabeyin de bunu öğrenmelisiniz. Birbirinize ne kadar yakınsınız farkında değilsiniz. Cevdet Bey az önceki sözleri düzeltme gereğini bir daha duydu. Bu dediklerini anlayamıyorum. Ama sana şunu tekrarlayayım. Ben Şükrü Paşa'nın kızını parası var ya da yok diye almıyorum. Ama bir paşa kızını da tercih ediyorsun. Bakma öyle, bu ayıp bir şey değil. Asıl doğru olan budur. Sen iyi bir aile, iyi yetişmiş bir kız istiyorsun. Bu da şimdi paşalarda, saray çevresinde bulunuyor. Onlar da biraz parası olan birini istiyorlar, seni de uygun gördüler. Ben böyle düşünmüyorum. Ben düşünüyorum ki, dedi Cevdet Bey ve arkadaşının söylediği şeyi yüzlerce defa aklından geçirdiğini ama bunları hiçbir zaman açık seçik söyleyemediğini anladı. Ben düşünüyorum ki, iyi bir ailem olsun, işlerim de iyi olsun, iyi bir hanım, çocuklar, işte benim hedefim bu. Gene aynı şeyi söylüyorsun. Bu siyasete engel değil ki. Hem siyaset dediğin nedir? Biraz düşünsene. Cevdet Bey artık usanmış gibi yaparak, ben senden korkuyorum dedi. Beni bir komploya mı karıştırmak istiyorsun? O işleri biraderlerinle yap. Ben öyle işleri bilmem. Ne kurnazsındır sen Cevdetçim dedi Fuat Bey. Sinirli sinirli güldü. Ben sana şundan söz ediyorum. Biraz daha esnek ol. Ya hep ya hiç görüşünü değiştir. Hayatın hep küçük uzlaşmalar demek olduğunu anla. Aile ve dükkan. Başka bir şey yok mu? Başka bir şey yoksa hayat çok dar, sıkıcı ve zevksiz demektir. Bu görüşünü değiştir, biraz daha açıl. Bunları söylüyorum sana. Aynı şeyleri abine de söylemek isterdim. Onu tanımıyorum ama o da her şeyi aşırılığa götürüyor olmalı. Ah işte abim de anladığım şey budur. Senin aşırılık dediğin şey. Yani hayatta bir şeye karar vermek ve o yolda yürümek. O kararını vermiş, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben bunu anlıyorum. Bunu saygıyla karşılıyorum. Ne yazık ki bunu ona anlatamıyorum. Öfkelenerek ekledi. Anlatamıyorum çünkü vaktim yok. Fuat Bey, görüyor musun işte diye söylendi. Siz yaşamıyorsunuz. İkiniz de aynısınız. Sen de, abin de, kızma ama böylesiniz. Ellerini gözlerinin yanına bir atın gözlükleri gibi koydu. Bu aralıktan başka bir yeri görmüyorsunuz. Hayat böyle mi? Hayat nedir? Yaşamak, görmek, geçirmek. Hayat renkli bir şeydir. Evet, nedir sence? Cevdet Bey kesin bir tavırla, "Bu soru abes," dedi. "Ben hayatımdan memnunum.